Bismillahirrahmanirrahim. İnsan ve cin şeytanlarından Yüce Rabbimize sığınır. Rahman ve Rahim yine Rabbimizin ismiyle sözlerime başlarım. Yüce Rabbimize yine hamd eder. Onun elçisine selat ve selam ederim değerli dinleyiciler. Bugün yine önemli bir Kur'an kavramı. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bütün Müslümanların sorumluluğuna tevcih edilen, yönlendirilen bir kavram. İnzar kavramı üzerinde duracağız. Yani nedir bu inzar? Kur'an'a göre inzar nedir? İnzarla sorumlu olanlar neler yapmalıdır? Kur'an'da inzarın örnekleri, biz Müslümanların inzarla sorumluluğumuz ne derece? Bunları Kur'an'dan ayetlerle birlikte göreceğiz inşallah. Konumuza başlarken yine Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında 6. ayetin mealiyle gireceğiz. Gerçekten kafir olanları inzar etsen de etmesen de, yani uyarıp azap ile korkutsan da korkutmasan da eşittir. Çünkü onlar iman etmezler. Evet, inzarın sözlük olarak, terim olarak ne anlamlara geliyor? Bu konuda biraz duralım değerli dinleyenler. İnzar, adakta bulunma anlamına gelen nezara kökünden türemiş bir kavramdır. İnzarın kelime anlamı, bir şeyin sonundaki tehlikeyi önceden haber verip o tehlikeden sakındırmak, uyarmak, ikaz etmek, tembih etmek, ihtar ederek dikkatini çekmek, korku vererek uyanık kılmak anlamlarına gelir. İnzar, korkulu bir şeyden sakındırmak için uyarmak, yani ileride şu fenalık, kötülük var, sakın kendini koru diye insanlara doğru yolu göstermektir. Sevinç haberi vererek müjdelemek olan tebşirin zıttıdır. İnzar kelimesinin korkutmakla ilgisi varsa da Türkçe'de bir kelime ile ifade etmek gerekirse uyarı diye, inzarı uyarı diye tercüme edilmesinin daha uygun olduğu kanaatindeyiz. İnzar işini yapan, yani bir tehlikeyi haber vererek diğer insanları uyaran kimse veya nesneye de nezir veya münzir denir. Nitekim Araplarda kabile çatışmalarının yoğun olduğu o cahiliye döneminde baskına gelen düşmanları görerek önceden kabilesini haberdar eden kimseye nezir ismi verilmiştir. Yine avı uyardığı için avcının elindeki yayın tınlama sesine de inzar, nezir denilmiştir ve ölümün uzak olmadığını hatırlatan bir uyarı yaptığı için de insanın başındaki ağarmış olan saçlara da Arapçada nezir tabiri kullanılmıştır. Böyle bir girişten sonra değerli dinleyenler, Kur'an'da inzar kavramı nasıl anlatılıyor ona bakarsak, Kur'an-ı Kerim'de inzar kelimesinin türevleriyle birlikte 130 yerde geçtiğini görürüz. Kur'an'ı bir kavram olarak inzar, Allah'ın peygamberleri aracılığıyla kullarını uyarması, onları kötü sonuçtan sakındırmasıdır. İnzar görevini yapmaları sebebiyle peygamberlere de nezir ve münzir isimleri verilmiştir. Alemlerin Rabbi olması sebebiyle kullarını en iyi tanıyan ve onlara nasıl hitap edilmesi gerektiğini en iyi bilen Rabbimiz, insanlık tarihi boyunca ilk insandan Hazreti Peygamber'e kadar hak yoldan saparak şirk ve inkar bataklığında saplanan kavimleri inzar etmeleri için zaman zaman nezirler, yani elçiler göndermiş ve bunların uyarılarına kulak asmayanları, dikkate almayanları kendilerinden sonraki gelecek toplumlara ibret olacak şekilde cezalandırılmıştır ki onların bu cezalandırılması da diğer sonraki gelecek toplumlar için bir nezirdir, bir uyarıdır. Evet, Ahkaf suresi 21. ayeti mealen, Ad kavminin kardeşini an ki o Ahkaf kavmini uyarmıştı. Kendinden önce ve sonra uyarıcılar gelmiş olan kavmine, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ben sizin için büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum demişti. Kur'an'da çoğunlukla inzar kelimesiyle ifade edilen uyarı, bazen cehennem azabı ve bazen de eski kavimlerin başlarına gelen helaklar hatırlatılarak yapıldığını görürüz değerli dinleyenler. Fecr suresi 6 ve 14. ayetleri mealen. Görmedin mi? Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkelerde benzeri yaratılmamış olan İrem'e. Vadilerde kayaları yontan Semud'a. Kazıklar sahibi Firavun'a ki hepsi ülkelerinde azgınlık ederek fesadı yaymışlardı. Bunun için Rabbin onların üstüne azap kamçısını yağdırdı. İnzar yani uyarma görevi yalnız Allah'ın uluhiyetine inanan bir eylemin toplumsal anlamda başlamasıdır. İnzar, uyarma, hayati önemi olan bir haberin dost, yabancı demeden herkese açıkça duyurulmasıdır. Kavramda gizlilik yerine açıklığın öne çıktığı görülür. Dolayısıyla muhataplar sınırlı değildir inzarda. Uyarı görevinin iletilmesi tüm insanlara yöneliktir. Uyarıda önemli olan tevhiddir, Allah'ın uluhiyetidir. Birkaç tane buna dair ayet meali vererek sözlerimize devam edelim. Nahl suresi 2. ayeti mealen, insanları uyarın ki benden başka ilah yoktur. Demek ki uyarının esas odak noktası Allah'ın tekliği, birliği. Yine İbrahim suresi 52. ayeti, bu insanlar için bir tebliğdir. Bununla uyarılsınlar ve bilsinler ki o tek bir ilahtır ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar. Enam 19. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Yine İbrahim 44. İnsanları onlara azabın geldiği gün ile uyar buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ı tebliğ için risalet görevine ilk defa inzarla başlamış olduğunu da yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Müddessir suresi 1 ve 2. ayetleri, ey örtüye bürünen kalk inzar et yani uyar. Bu emirden sonra Peygamberimizin inzar görevine başlamış ve sen ilk olarak en yakın hısımlarını, akrabalarını inzar et. Şuara 214 emri uyarınca da önce yakınlarını sonra uzaktaki olmak üzere tüm çevresini, kabilesini, kentteki insanları, yakın kentte, uzak kentte her tarafta uyarmaya başlamıştır. Rivayete göre en yakın isimleri uyarı ayeti gelince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Safa tepesine çıkıp çevresindeki insanları çağırmıştı. Halkın toplandığını gören Allah'ın elçisi, ey Abdülmuttalip oğulları, ey Fihir oğulları, ey Lüey oğulları, şu dağın arkasında size saldırmak isteyen bir süvari birliği var desem, yani sizi gelecek bir tehlikeden inzar etsem, uyarsam beni tasdik eder misiniz diye sorar. Onlar da evet derler. Bunun üzerine ben sizi önünüzdeki azapla uyaran bir nezirim der. Ebu Leheb bundan böyle hüsranda olasın diye beddua ederek toplumdan çıkar gider bildiğiniz gibi. Bundan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatının sonuna kadar inzar görevini eksiksiz bir şekilde yapmıştır. Bir yandan müşrikleri hak yola davet ederek inanmayanları ahiret azabıyla inzar etmiş, uyarmış. Diğer yandan kendisine inananları her türlü günaha karşı uyarmıştır. Demek ki değerli dinleyenler uyarının iki boyutu var. Birincisi inanmayanlara karşı, diğeri de inananlara karşı. Şimdi bunlara örnek verirsek Kur'an'da, ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiğinde size açıklayıp duran elçimiz gelmiştir ta ki bize ne müjdeci ne de uyarıcı gelmedi demeyesiniz. İşte size hem müjdeci hem de uyarıcı, inzar edici gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Maide 19'da buyurulmaktadır. Yine Fussilet 13'te, eğer yüz çevirirlerse de ki işte sizi ey Ad ve Semud'u çarpan yıldırım gibi bir azapla inzar ettim, uyardım. Nebe suresi 40, size yakın gelecekteki azapla uyardık, o gün kişi elleriyle sunduğuna bakar, kafir de keşke toprak olsaydım der. Tüm bunlara rağmen inkarcılar ve inanmak istemeyenler yine de inanmaz, karanlığı aydınlığa tercih ederler. Bakara 6'da sözlerimin başında söylediğimi tekrar edersem ayeti, kafirleri inzar etsen de etmesen de birdir, inanmazlar. Yine Yunus 101'de, göklerde ve yerde bulunanlara bir bakın, Ama inanmayacak bir millet te ayetler ve inzarlar fayda vermez. Yasin 10 ve 11. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Sen ancak zikre, yani Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele buyurulmak. Şimdi inzarın iki boyutu var dedik. Birincisi inanmayanları uyarmak, diğeri de müminleri uyarmak. Müminlerin uyarılmasına da Kur'an'dan şu ayetleri örnek verebiliriz. Fatır suresi 18. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın, inzar edersin. Yine Yasin 11, sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Yani Fatır 28, kulları içinde ancak bilginler Allah'tan korkarlar. Naziat 45, sen ancak huşu sahibi, Allah'tan sakınanları, korkanları uyarırsın gibi ayetler vardır. Demek ki Kur'an-ı Kerim huşu sahibi, Allah'tan korkan kimseler için bir öğüt olduğunu anlamış oluyoruz. Allah'a iman edenler kafirlerin uyarılmasından farklı inzar edildiğini de görüyoruz. Mesela Enam 51, Rablerine toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar, ondan başka ne bir dost ne bir şefaatçileri vardır, umulur ki sakınırlar. Tahrim suresi 6, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun, onun başında iri gövdeli, sert tabiatlı, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere karşı gelmeyen ve emredileni yapan melekler vardır. Yine Enfal 25, bir de öyle bir fitneden, imtihandan, denemeden sakınınız ki, içinizden sadece zulmedenlere isabet etmez. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Yine Bakara 48, öyle bir günden sakınınız ki o günde kimse için bir şey ödeyemez, şefaati kabul edilmez, fidye alınmaz ve onlara yardım edilmez. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, bu ayette de Müslümanlar, inananlar uyarılmaktadır. Demek ki insanlar, kafir olsun, Müslüm olsun, sürekli uyarıya, uyarılmaya, inzar edilmeye muhtaçtırlar. Ben Müslüman oldum, teslim oldum, artık doğru yolu buldum, bana nasihatın, inzarın, uyarının faydası yok diyemiyoruz. Ölünceye kadar sürekli insanlar, müminler birbirlerine uyarıda, inzarda devam etmelidirler. Gerçekten iman edenler için ayrıca herhangi bir dünyevi cezaya gerek kalmaksızın her türlü kötülüğe karşı caydırıcı olarak bu inzar uyarılar yeterlidir. Ama insanlar tabii bu uyarıya dikkat etmeliler, kulaklarını açmalılar, gözlerini açmalılar. Güneş lavada gözlerini yumarak giderken kanala veya çukura düşen bir kişi kabahati güneşte bulamaz tabii. Gözlerini kapayan kişi için güneşin doğmasıyla batması arasında bir fark yoktur, aynıdır, eşittir, müsavidir, fark etmez. Sen insanların yollarını cehennem çukuruna doğru gittiğini, düşerlerse bir daha çıkamayacaklarını onlara söyle, o yoldan onları çevirmeye çalış, cennete giden yola gitsinler. Bu küfür yolunda yürürlerse ailelerde iffet, İnsanlarda merhamet, mahkemelerde adalet, toplumlarda huzur kalmaz diye insanlara böyle uyarılara devam etmek gerekiyor. Müminlerin bu korkutmalarına rağmen ateş çukuruna doğru koşuyorlarsa insanlar, bu onların yaptıkları kötülükler sebebiyle Allah'ın onların akıllarını, kulaklarını, gözlerini kapatmasındandır. Allah Yasin suresinin 10. ayetinde bu ayetin bir kısmını tekrarladıktan sonra 11. ayette de Kur'an'a uyan, Rahman'a iman eden kişilerin uyarıya kulak verecekleri haber verilir. Günümüzde bazı kimselerin ben Allah'tan korkmam, Allah varsa beni çarpsın diyen kafirler var biliyorsunuz. Onların durumu şöyle, Olumanlar kralı aslanın yelesine konup da sonra hani aslan neredeyse karşıma çıksın, ben aslandan korkmam diyen bir sinek misali gibidirler. Aslandan korkmak için karşısında bir hedef, yani bir ceylan olmanız lazım. Aslan hakkında bilgisi olmayan ondan tabii ki korkmaz. 2 yaşındaki bir çocuk düşünün, bu çocuk elektrik hakkında bir bilgisi olmadığından dolayı elini elektrik cereyanına, tellerine uzatır. Öyle önce ne olur? Bu onun cesaretli olduğunu göstermez. Onun bu konuda bilgisiz olduğuna bir işarettir. Dolayısıyla uyarıların sert ve katı olması da gerekmez. Bilakis yumuşak uyarılar ve tavırlar daha etkili ve güçlü olabilmektedir. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı hatırlayacaksınız. Firavun'a gönderirken Taha 44'te şöyle buyuruyor. Firavun'a gidin çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır veya sakınır, korkar buyurulmaktadır. Demek ki inzarda, uyarıda münzir olan Müslümanlar gayet yumuşak sözle muhatabına hitap edecek. Korkulacak tek varlık vardır. O da Allah'tır. Müminler uyarı görevlerini yerine getirirlerken kendilerini kınayacak kişilerden, toplumdan, kurumlardan korkmamalıdırlar. Onlar ki Allah'ın gönderdiği emirleri tebliğ ederler, duyururlar. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah herkese yeter. Ahzab 39. Uyarı önce akrabaya, sonra yakın çevreden yayılarak bütün insanlara olacaktır. Yani bütün bir insanlık Müslümanlar için bir uyarılacak insan grubudur. İnsanlar gücü yettiği kadar, hatta bunu bir kurumlaştırarak böyle, görevi bu olarak, insanların devamlı görevi bu olarak diğer insanlara İslam'ı götürmeleri gerekmektedir ki diğer o insanların Rabbimiz katında bize bir uyarıcı gelmedi. Bizim İslam'dan, peygamberden, Kur'an'dan haberimiz yoktu demesinler. O bakımdan bugünkü dünya Müslümanlarının büyük görevleri vardır. Yakın çevrelerine, uzaklara İslam'ı hem içlerinde hem de bir toplum olarak güzel bir şekilde yaşayarak hem yaşayarak tebliğ etmeleri hem de sözleriyle onlara tebliğ etmeleri, uyarmaları gerekir. Evet, uyarının fayda etmediği kafirler de vardır şüphesiz. Ayette geçen kafirlerden maksat küfrün kalplerinde kök saldığı için iman yeteneğini yitirecek noktaya gelmiş inatçı inkarcılar, kafirlerdir. Yoksa genel kapsamıyla herhangi bir küfür içinde olan tüm kafirler değildir. İnanmak istemeyen, tüm alıcılarını kapatanlar, hidayet için gerekli yolları ve arayışları terk edenleri uyarıp uyarmamak onlar için aynıdır, eşittir, fark etmez. Ama ayette bütün kafirler için uyarı fayda vermez denilmiyor. Kafirlerden İslam davetini başından beri karşısına alan, kalplerini hakka düşünmeye yani İslam'a kapatanlar, reddetmek bile olsa bilinçli olarak reddetmeye yanaşmayan kimselerdir. Bunlar tutumunda ısrar eder, inatçı bir tavır takınanlardır. Ne kendisinin ne de başkasının takınılan tavrın doğruluğu ve yanlışlığı konusunda herhangi bir düşünce eylemine, tartışmaya, pratik bir diyaloğa girmesine dahi müsaade etmeyen kesimdir. Yani bunlar küfrün elebaşı, küfürleri katmerleşmiş kimselerdir. Hemen bundan sonra gelen ayette açıklandığı üzere o Bakara suresinin 2. sayfasındaki 6. ayetten sonra devam eden yerlerde açıklandığı üzere kendi tavır ve davranışları yüzünden kalpleri mühürlenen, gözlerine perde olan insanlar vardır. İşte teşvik ve ikazın, uyarının, korkutmanın fayda vermediği grup bu gruptur. Bunlar Allah'ın ayetlerini dinlemeye, çağrıldıkları şeyi düşünmeye hazır değillerdir. Basiretlerini kullanmaya, Allah'ın yüceliğini, biricikliğini takdir etmelerini isteyen, etrafını kuşatmış, koca kainat kitabının ayetlerini okumaya, evreni ibretle incelemeye hazır değiller. Biz peygamberin bu grubun hidayete gelmesi için birçok defa değişik vasıtalar ve yöntemler kullanarak, hatta insan üstü diyebileceğimiz bir gayretle çabaladığını, fakat karşılaştığı ve nankörlük, inkar, psikolojik ve manevi komplekslere rağmen bu çabasından geri durmadığını siyer bilgilerimizden biliyoruz. Peygamber İslam'ın ana ilkelerinden hareketle davet eylemini gerçekleştiriyor. Bu yolda her çeşit meşru vasıtaya başvuruyordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün insanların, bu arada yukarıda özellikleri belirtilen inatçı İnkarcıların da imana gelmesi, onların da doğru yola ermesi, hidayete tabi olmasını hırsla istiyordu. Allah Resulünü teskin etmek için, onun tebliğ görevini yaptıktan sonra hidayetin, yani insanları doğru yola getirmenin, peygamberlerin elinde olmadığını hatırlatarak, neticenin olumsuz olduğunda ise üzülmemesini gerektiğini bildirmek için birçok ayetler indiriyordu. Gelen bir ayetin de tefsirinde İbn Kesir şöyle demektedir. Öyleyse ey peygamber, sen kendini mahvedecek şekilde onların uğrunda heba etme, kendilerine hakkı tebliğ et, yüz çevirirlerse onlar için üzülme. Yüz çevirmeleri seni mahvetmesin, ümitsizliğe düşürmesin. Senin için ancak tebliğ vardır, hesap bize aittir ve sen ancak bir uyarıcısın anlamında ayetler geliyordu peygamberimize. Peygamberimizin risalet görevini yapmak için kalkması ve uyarması, korkutması gerekiyordu. Uyarıya yakınlardan, yakın akrabalardan başlaması, yine Şuara 214'ten anladığımıza göre öyle bir usul, metot takip etmesi gerekiyordu. Ve Maide 67'de, ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Emrini tüm içtenliğiyle ve tüm kapsamıyla yerine getiriyordu. Ama peygamberin tüm insanları ateşten kurtarmak için kendini harap edecek şekilde çabası, dünyevi açıdan somut bir sonuç getirmemiş, başarılı netice sağlamamıştır. Çünkü karşısındaki toplum, tavır ve tutumlarıyla, kalp ve duyularıyla düşünmeye ve inanmaya karşı kendilerini kilitliyorlar, kendilerini büyüklük taslama çıkmazına atıyorlardı. Bu yüzden uyarının kendilerine fayda etmeyeceğini bildiren ayetler, peygamberin onlara karşı konumunu belirliyordu. Artık peygamber sonuçsuz kalacağını kesin bildiği bir çağrıyla zamanını harcamamalı, bu alandaki enerji ve çabasını başka bir tarafa aktarmalıdır. Davasını, gönlünü bu mesaja kapatmayan başka insanlara yönelmelidir. Yani Mekkeliler buna olumlu cevap vermiyorsa Taif'e, Taif cevap vermiyorsa Medine gibi bir başka yerlere mesajını, çabasını yöneltmelidir. Kalplerini imana açan, gözlerini sırat-ı müstakime diken ve faydalı sözlere kulak veren başka topluluklara çağrıda bulunmalıdır. Çağdaş davetçinin, uyarıcının, inzarın fayda edip etmediğiyle ilgili bir konum tespiti yaparak bu inzarına başlaması, devam etmesi gerekir değerli dinleyenler. Bugünkü insanın dünkü insandan farkı olmadığı gibi çağdaş küfrün durumu, sapıklığı da dünkü küfrün durumuyla aynıdır. Küfrün genel karakteri, kafir toplumların ana özellikleri değişmemiştir. Buna göre Müslümanın içinde yaşadığı toplumları bilinçli bir şekilde incelemesi gerekir. Orada yaşayan insan tiplerinden hangisine girdiklerini belirlemesi gerekir. Ortam ve tebliğ tavrını vahyin ışığı altında belirleyerek, peygamber dönemindeki muhataplara kendi muhataplarını kıyaslayarak durum tespiti yapmalıdır. Böyle bir tespitten sonra artık o insanlara karşı Kur'an'ı bir tavır ortaya konmalıdır. Eğer karşı karşıya bulunduğu topluluklar düşünce ve eylem olarak inatçı bir tutum takınıyor, akletmek ve görmek istemiyorlarsa, onlarla diyaloğa geçmek boşuna harcanan bir enerji olabilir. Mesela petrol çıkmayacağı belli olan bir yere sondaj, zahmet ve israfını defalarca girmek, petrol çıkma ihtimali yüksek olan yerde ise sondaj yapmak daha akıllıdır. Dolayısıyla böyle bir ön etüt yapmamız gerekir. Tabii insanların davete duyarsız olup olmadıklarını, kalp ve diğer alıcılarını kapatıp kapatmadıklarını tespit etmek için de yeterli, verimli, kapsamlı bir şekilde usul ve metotlarla riayet ederek gerçek dinin, gerçek şekilde tebliğinin ulaştırılmasının şart olduğu unutulmamalıdır. Ondan sonra ancak buradan petrol çıkmaz, biz kendimizi burada boşa harcamayalım, bir başka araziye, Allah'ın bir başka kuluna, bir başka toplumuna gidelim diyebiliriz değerli dinleyenler. Yani doğru bir şekilde uyarı yapılmadan muhatapları damgalandırmak yanlış olur. Bunun bilincinde ve bu aşamalardan sonra muhatapları tasnif etme gereği davetçi Müslüman aklından tabii ki çıkarmamalıdır. Eğer muhatap kitle düşünce yoluyla akide meselelerine, hatta hayatla ilgili konulara yatkın değillerse, akıllarını kullanmak istemiyorlarsa, doğrudan bir diyaloğa hazır değillerse, Müslüman onlarla iman arasındaki engeli, yani var olan psikolojik duvarı yıkmak için başka yollar aramalıdır. Ondan sonra diğer düşünce ve önündeki iman ve Müslümanca anlayış ve hayat önündeki engelleri yok ettikten sonra onlarla yeniden bir diyaloğa girmeyi denemelidir. Kafirlerin hakka karşı tutumları onları tebliğ yapmamıza engel değildir. Ayette kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir denilir. Onlar için eşittir, dikkat edilirse. Senin için eşittir denilmez. Yani hem peygamber hem de peygamberin varisi olan tebliğciler kafirlere uyarı görevini yapmak zorundadır. Kafirleri uyarıp uyarmamaları kendileri açısından aynı değildir. Zaten biz onların kalplerinin mühürlü olup olmadığını da bilemeyiz. Firavun'a, Ebu Cehil'e bile hem de defalarca tebliğ edilmesi peygamberin görevleri arasındaydı. Tabii ki onlar kadar küfürde azgın bile olsalar günümüzdeki keferelere de İslam tebliğ edilmelidir. Fakat bu tebliğler insanların hidayetine sebep olmayabilir. Bu sonuca üzülmememiz, yılgınlığa, ümitsizliğe kapılmamamız gerekir. Çünkü bunlar hakkı ve kurtuluşu istemeyen gruptan olabilirler. Veya bir başka zaman hidayete erecektir. Bir başka Müslümanın tebliğiyle. Yani ergime noktası vardır ya, bu henüz daha o seviyeye gelmemiş de olabilir. Onun için hemen bir başka alana, bir başka kimseye tebliğimizi ulaştırmaya devam etmeliyiz. Bütün toplumlar peygamberler aracılığıyla uyarıldığını yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Yaptıkları hangi davranışın gelecekte kendileri için fayda, hangisinin zarar getireceği toplumlar tarafından kesin bir şekilde bilinemez. Toplumun nelere muhtaç olduğu, ihtiyaçlarının hayvanlara ilham edildiği gibi edilseydi, o zaman insan türü olmazdı. Ya arı ve karınca gibi bir başka hayvan türü veya melekler gibi olurlardı. Oysa insanlar imtihan olunmaktadırlar, sınanmaktadırlar. Allah dikkat edeceği şeyleri bizlere şöyle bildiriyor. Kısa ve doğru yolu Allah gösterir. Nahl 9. Bize yollarımızı göstermişken neden Allah'a dayanmayalım? İbrahim 12. Biz ona doğru yolu gösterdik. İnsan suresi 3. Toplumların tercih ve seçimlerine dikkat edecekleri fayda ve zararın ölçüsü ilahi yasalardır. Bu yasalara bakarak hangi şeylerin kendileri için iyi, hangilerinin kötü olduğunu öğrenip hareket edeceklerdir. Bu nedenle Allah her topluma yasalarını açıklayan elçiler göndermiştir. Rad 7. Her toplumun bir yol göstericisi vardır. Yine Fatır 24. Her toplum içinde mutlaka bir uyarıcı gelmiştir. Ve Nahl 36. Andolsun biz her toplum içinde Allah'a kulluk edin, Allah'a kulluk edin, tağuta kulluktan kaçının diye bir peygamber gönderdik buyurulmaktadır. Bu elçiler Allah'ın yasalarına uyulmasını isteyerek emredilen davranışlardaki güzellikleri ve yasaklanan çirkinlikleri açıklamışlardır. Yaptıkları davranışların sonunda nasıl bir karşılık göreceklerini toplumlarına bildirilmiştir. Eğer elçiler gönderilmeseydi, helak edilenler Allah'a, bize önce bir elçi gönderseydin inanırdık, senin ayetlerine uyardık. Neden bizi hiç uyarmadan cezalandırdın diyebilirlerdi. İşte kimsenin Allah'a karşı bir bahanesi kalmasın diye Allah sürekli toplumlarına elçiler göndermiştir. Kasas 47. Kendi elleriyle yaptıkları günahları yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman, ey Rabbimiz, bize bir elçi gönderseydin de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Bu bahanelerine fırsat vermemek için seni gönderdik buyurmaktadır Yüce Rabbimiz. Demek ki insanlığın böyle bir bahanesi yok. Niye? Her dönemde her topluma Allah elçilerini göndermiştir. Nisa 165, bunları müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki elçiler geldikten sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri kalmasın. Yine Maide 19, ey kitap ehli, elçilerin arasının kesildiği bir boşluk meydana geldiği sırada size elçimiz geldi. Size gerçekleri açıklıyor ki yarın kıyamette bize bir müjdeleyici ve uyarıcı, inzar edici gelmedi demeyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Nitekim Allah'a ortak koşanlar böyle söylediklerinde Allah elçiler gönderdiğini belirterek bu iddialarını reddetmiştir. Onu da Nahl suresi 35-36'dan öğreniyoruz değerli dinleyenler. Mealen şöyle buyuruluyor. Şirk koşanlar Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şeye tapmazdık ve onsuz hiçbir şey haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Elçilere düşen yalnızca açıkça tebliğ etmek değil midir? Andolsun biz her toplum içinde Allah'a kulluk edin, tağuta kulluk etmekten kaçının diye bir elçi gönderdik buyurulmaktadır. Bildiğiniz gibi değerli dinleyenler Kur'an-ı Kerim'de 25 elçiden söz edilir. Ama elçilerin hepsi bunlar değildir. Mümin suresi 78. ayeti, andolsun biz senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Ayetinden de anlayacağımız gibi Kur'an'da zikredilmeyen elçilerin de olduğunu biliyoruz. En son gönderilen elçi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kur'an bize ondan sonra elçi gönderilmeyeceğini söyler. Ahzab 40, Allah'ın elçisi ve peygamberin sonuncusudur. İslam'dan sonra etkili ve kapsamlı bir hareketin olmaması bu sözü kuvvetlendiriyor. Öte yandan yeni bir elçiye de gerek yoktur. Kur'an'a baktığımızda bir peygamberin dört şey için gönderildiğini anlıyoruz. Bir, daha önce kendilerine herhangi bir peygamberin gönderilmediği toplumlara gönderilmesi. İki, bir önceki elçinin talimatının unutulmuş, tahrif edilmiş, gösterdiği yolun takip edilmesi mümkün değilse yeni elçinin gönderildiği. Üç, önceki elçilerin vaaz, telkin ve talimatın eksik kaldığı toplumları yeteri kadar hidayet bulamadığından dinin tamamlanması için yeni bir elçi gönderilir. Dört, bir elçiye yardımcı olmak üzere yeni bir elçi gönderilir. Bu durumlar gözden geçirildiğinde Hazreti Peygamber'den sonra yeni bir peygamber gönderilmesine ihtiyaç olmadığı görülür. Zira o yeryüzündeki bütün toplumlara gönderilmiştir. Getirdiği mesaj yani Kur'an korunmuştur. Getirdiği mesajda tamamlanacak herhangi bir şey yoktur. Yardımcıya ihtiyacı yoktur. Bu sebeplerden dolayı peygamberimiz bütün bir insanlığın elçisidir. Diğer taraftan Hazreti Peygamber son peygamber olması ve Kur'an'ın en son vahiy olması Müslüman olduğunu ileri sürenlere açıkça çok ciddi bir sorumluluk da yüklemektedir. Mesajın onu duymayanlara iletilmesi peygamberden sonra Müslümanların görevidir. Elçi gönderilmeyen, uyarı yapılmayan toplumlar helak edilmezler. Evren harika güzelliği ve ahengi ile bir yaratıcıya işaret ederek insanların fıtratlarında mevcut olan yaratıcıyı kabul etme duygusunu harekete geçirir. İnsanların akılları ya da iyilik ve kötülük arasında bir ayrım yaparlar. Ancak bunlar fıtrat ve akıl çeşitli sebeplerle fonksiyonlarını yani görevlerini yerine getiremeyebilirler bazen. Evrene serpiştirilmiş olan ayetlerde ki biz bunlara iman delilleri de diyebiliriz, dikkat etmeyebilirler. İnsanlar sağlam fıtratları saptırıcı faktörlere maruz kalabilir. Cinlerden ve insanlardan olan şeytanlar, insanların bünyelerinde yer alan zaaf noktalarına dayanarak onları saptırır. Akıl insanı arzu ve isteklerinin zaaflarını ve şehevi ihtiraslarının baskısı altında bırakabilir. İnsanların fıtratlarını ve akıllarını evrende yer alan ayetleri yani hidayet ve delillerini ve iman belirtilerini araştırıp hayatlarını dayandıracakları bir sistem belirlemesi, sonuçta hak ve doğruluk üzere bulunması, gerçekleştirilmesi mümkün görülmediğinden sorumlu kabul edilmesi ona yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirilebilir. Fıtratlar ve akıllar sapabildiğinden onlara fonksiyonlarını hatırlatan bir uyarıcı gerekir. Uyarıcı olmadan fıtratlarının ve akıllarının insanlara doğruyu götürmemesi nedeniyle onları cezalandırmanın zulüm olduğu söylenebilir. Allah insanların fıtratlarının dıştan gelen sis tabakasından etkisinden, yozlaşmasından sapıklıktan kurtarmak, aklını arzu ve isteklerin, zaafların ve şehevi ihtirasların baskısından kurtarmak amacıyla işte onlara peygamberler göndermeden, ayetlerini açıklamadan sorumlu tutmayı dilememiştir. Biz hiçbir kenti helak etmedik ki onun uyarıcıları olmasın. Yani helak etmeden önce mutlaka uyarıcı gönderdik. Uyarıcılar uyardılar biz zulmedici değiliz diyor Rabbimiz Şuara suresi 208 ve 209. ayetinde. Yine Enam 131, bu böyledir çünkü Rabbin halkı habersizken ülkeler zulüm ile helak edici değildir. Ve İsra 15, biz elçi göndermedikçe azap edecek değiliz. Ayetlerden Allah'ın elçi göndermediği bir takım toplumlar bulunabileceği anlaşılmamalıdır. Aksine ayetler şunu vurgulamaktadır. Eğer Allah elçi gönderip uyarmadan kentleri helak etseydi, o kentlerin halkına zulmettiği değerlendirmesi yapılabilirdi. Allah ise zulümden münezzehtir, uzaktır. Bundan dolayı elçiler göndermiştir, gönderir, insanları uyarır, inzar eder. Onlara hak yola gelmeleri için fırsatlar, süreler verir. Yola gelip gelmeyeceklerine bakar. Bütün bunlara rağmen hala yola gelmiyorlarsa o zaman cezayı hak ederler. Enam 130. Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahidiz dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduklarına şahitlik ettiler. İşte bu ayet değerli dinleyenler, insan ve cin topluluklarına elçi gönderildiğini bize belirtiyor. Aksi takdirde insanların cezalandırılması adil kabul edilmeyebilirdi. Çünkü bu durumda insanlar doğru yola uymalarını gerektiren bilginin kendilerine ulaşmadığını, bu sebeple cezalandırılmamaları gerektiği özrünü veya bahanesini ileri sürebilirler. Taha 133-134 dediler ki, Rabbinden bize bir ayet, mucize getirmeli değil mi? Onlara önceki kitaplarda bulunan delil gelmedi mi? Şayet onları ondan önce bir azap ile helak etseydik, Rabbimiz bize bir elçi gönderseydin de, böyle alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık derlerdi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendilerinin ve atalarının uyarılmadığı bir topluma gönderilmiştir. Yasin 6. ayeti bunu bize şöyle ifade eder. Babaları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için seni gönderdik. Ancak peygamberimizin uyarısı bütün insanlığı da içine almaktadır. Ondan sonra uyarıcı gelmeyeceği için bütün toplumlar onun mesajını kendilerine hidayet kaynağı kabul edip rehber edinmelidirler. Şu da bir gerçek ki onun mesajının bütün insanlara eksiksiz bir şekilde açıklanması ondan sonraki Müslümanların görevidir. Bu yapılmadan onun davetini hiç işitmemiş, işitse bile kasıtlı bir tarzda saptırılmış olarak işiten toplumların helak olmalarını beklemek sünnetullahın anlaşılmaması demektir. Zira toplumların helakı ile ilgili sünnetullahın hükmü çerçevesinde davetle karşılaşan ve uyarılan toplumlar girer. Enam 131. Çünkü Rabbin halkı habersizken ülkeler zulüm ile helak edici değildir. O halde Müslümanlar sürekli karşıdakinin bir özrü bahanesi olmaması için insanlara İslam'ı götürmeleri gerekir. Tabi bunda toplumun önderleri toplumlarından sorumludurlar. Toplumların inanıp inanmamasına başlarında bulunan yöneticiler, liderlerin büyük bir etkisi vardır. Toplumda yüksek makam sahibi insanlar lider olurlar ve insanların çoğu iyi de olsa kötü de olsa bu liderlerine uyarlar. Nitekim bugün içine girmiş olduğumuz bu Irak krizinde durum öyle değil mi? Koca bir Irak halkı başındaki bir zalimden dolayı böyle bir sonuçla karşılaşmak durumunda oldu. Bu nedenle insanların kötü amelleri kendileriyle sınırlı kalmıyor, bilakis bir topluluğun bozulmasına da sebep oluyor. İyi amelleri de kendileriyle sınırlı kalmaz ve birçok insan da kurtuluşuna vesile olur. İşte bu sebeple yani hem kendi günahları hem de başkalarının doğru yoldan saptırmaları yüzünden cezalandırılırlar. İyi amel işlediklerinde de sadece kendi işledikleri iyi ameller sebebiyle değil, İyiye yönelttikleri diğer insanların nedeniyle de mükafatlandırılırlar. Araf 38, Rabbimiz bunlar bizi saptırdılar, bunlara bir kat daha ateşten azap ver derler sapanlar. Yine Saat 61, Rabbimiz bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını bir kat daha artır dediler. Yani kendisini saptıranların daha çok ceza görmesini istiyorlar sapanlar. Yine Ahzab 30 ve 31-32. Ayetleri bu konuyu şöyle dile getiriyor değerli dinleyenler. Ey peygamber kadınları! Sizden kim açık bir edepsizlik yaparsa onun azabı iki kat yapılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Fakat sizden kim Allah ve elçisine itaata devam eder ve iyi işler yaparsa ona da ödülünü iki kat veririz ve onun için bol bir rızık hazırlarız. Ey peygamber kadınları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Çünkü peygamber hanımlar diğer kadınlara örnektir. Onların ufak bir hatası başkalarının tamamen yoldan şaşırmasına sebep olabilir. Onun için onlar kendilerine daha çok dikkat etmelidirler. Onların cezaları da öyle fazla oluyor, mükafatları da. Kur'an kıyamet günü olacaklar işte böyle tasvir ederken, toplumları saptıran liderler ve onlara uyanlar arasında geçen tartışmaları yine bize şu ayetlerde anlatır değerli dinleyenler. Mümin suresi 46 ve 47. Kıyamet koptuğu günde Firavun ve ailesinin azabın en çetinine sokun denilir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken müstazaflar, geri bırakılanlar, zayıf bırakılanlar, ezilenler, müstekbirlere yani büyüklük taslayanlara, sömürgecilere, sömürenlere dediler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz bu ateşin ufak bir parçasını bizden savabilir misiniz? Yani dünyadayken bir hukukumuz geçmişti aramızda. Siz bizi çağırmıştınız, biz de size destek vermiştik. Ondan dolayı bir aramızda bir hak hukuk vardır. Öyleyse ona dayanarak hiç değilse şu ateşin birazını bizden savabilir misiniz? Sebe 31-32-33. Zayıf düşürülenler, büyüklük taslayanları, siz olmasaydınız elbette biz iman eden insanlardan olurduk diyorlardı. Büyüklük taslayanlar da zayıf düşürülenlere yani sömürdüklerine, ezdiklerine diyorlar ki bize hidayet geldiği zaman sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, zaten siz kendiniz suç işliyordunuz. Zayıf düşürülenler büyüklük taslayanlara hayır, gece gündüz dolap kurar, tuzak kurar, kötülük aşılardınız. Allah'a nankörlük etmemizi, ona eşler koşmamızı emrederdiniz derler. Demek ki değerli dinleyenler, toplumun önde gelenleri insanların ilahi mesajı kabul etmemeleri için her türlü yola başvuruyorlar. Güçlü olduklarından insanların çoğu onlardan korkuyor ve elçiliğe de inzar edenlere de ilgi göstermiyorlar. Böylece gerçekler bazen bir anlamda gizlenmiş oluyor. Bunları da şu ayetlerden anlıyoruz. Araf 86. Her yolun başında oturup da tehdit ederek insanları Allah yolundan çevirmeye ve Allah yolunu eğritmeye çalışmayın. Yine Araf 90. Kavmin inkar eden ileri gelenler dediler ki eğer Şuayb'a uyarsanız muhakkak ki siz ziyana uğrarsınız. Bu liderlerin toplumun ıslahı için çalışmaları gerekirdi. Halbuki öyle olmuyorlar ya, toplumun ifsat edilmesi için çalışıyorlar. Hatta gelen elçilere kulak vermemeleri için çalışıyorlar. Maide 63. Rabbaniler yani din adamları ve hahamları onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür. Bu son ayette de toplumların manevi önderleri olan din adamlarının da toplumun geleceğinden sorumlu olduğunu göstermektedir. İbn Kesir'e göre Rabbanilerden maksat onların aralarındaki yetki sahibi olan bilginlerdir. Bunlar toplumda kötülüklerin yayılması karşısında suskun durmamalı, insanları yaptıkları şeylerin kötülükleri hakkında ikaz etmelidir, uyarmalıdırlar. Allah'ın ayetlerini insanlara en açık bir şekilde anlatmalı, bunu yaparken de hiçbir şeyden çekinmemelidirler. Hidayetin ve manevi gücün kaynağı olması beklenen alimlerin bozulması, bir toplumun bozulmasındaki son adımdır. Bunların bozulmasının takip ettiği tabii yol, hakikati ya egemen güçlerin ve zenginlerin isteklerine taviz vererek değiştirmeleri, yani dini eğip büyümeleri, tefsir ediyorum, tevil ediyorum, yorumluyorum şeklinde Allah'ın istemediği bir şekilde insanlara Allah'ın dinini bozmuş göstermeleri ya da genel olarak toplumun inatçı arzuları, hevalarıyla uzlaşmaya götüren hafif anlayışlarıyla olmaktadır değerli dinleyenler. Sözlerimizi toparlarsak, her iki durumda da din adamları önce baskı altında kalır ve taviz verirler. İşte her şey bu tavizle başlayarak sonunda anlayışlar hafifleşir, şuurları kararmaya başlar. Ya para veya yaranmak ya da her ikisini elde edebilmek için güçle, otoriteyle uzlaşmaya girerler. Kur'an dini iyi bilenlerin çeşitli sebeplerle gerçeklerin üzerlerini örtmelerini ve ayetleri tahrif etmelerinin ağır bir dille kınamaktadır. Bakara 174, Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onun değerini az bir şeye satanlar, onların yedikleri karınlarında ateşten başka bir şey değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları arındırmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bakara 159, İndirdiğimiz açık deliller ve hidayeti, biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler, saklayanlar, örtenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de tüm lanet edebilenler lanet eder. Ali İmran 187, Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü sırtlarının ardına attılar ve ona karşılık birkaç menfaat para aldılar. Bu kötü şey, ne kötü şeydir bu yaptıkları. Ve Ali İmran 78, onlardan bir grup var ki kitaptan olmayan bir şeyi siz kitapta varmış gibi sanasınız diye dillerini kitapla eğip büküp sözlerini kitabın sözü imiş gibi göstermek için dillerini bükerek okur, onları kitabın sözlerine benzetmeye çalışırlar ve Allah katındandır derler. Oysa o söyledikleri Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylemişlerdir. Demek ki değerli dinleyiciler, bir Rabbimiz insanlık tarihi boyunca bütün insanlara uyarmak için inzar edici elçiler göndermiştir. Son elçi Hazreti Peygamber gelmiş, görevini tamamlamıştır. Ondan sonraki insanlık için Müslümanlar peygamberin bir varisi olarak inzarlarını, uyarmalarını devam edeceklerdir ki insanlar yarın o bir dünyada ne yapalım falan yüzyılda yaşayan bizler olarak bize Müslümanlar gelip de İslam'ı anlatmadılar, haberimiz yoktu demesinler, böyle bir özür ileri sürmesinler diye Müslüman olarak bizler elimizden geldiği kadar gayret ederek diğer insanlara, hem müminlere hem diğer insanlara uyarı görevimizi yapmalıyız. Bu konuda da Rabbimiz bize yardım etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.